Dördüncü ayrım, eğitim hayatımız, ilk ve orta öğretim yıllarından notlar, sayfa 25. 6 yaşına geldiğimizde annem bizi ellerimizden tutup Cengiz Topel İlkokulu'na götürdü. Ancak okul müdürü Sırrı Engür, "Hanım, bu çocuklar pek küçük, bir sene daha geçsin öyle getirin," deyince gerisin geri eve döndük. Zaten babam bize hep "siz doğduğunuzda kolonya şişesi kadar bir şeydiniz," der, birlikte gülüşürdük. Bir yıl bekleme ile okula 1970 yılının sonbaharında başladık. Az görmemize karşın sınıfta okuma yazmayı ilk sökenler arasındaydık. Öğretmenimiz Hikmet Hanım bizi çok seviyordu. Annem sınıf annesi seçilmişti. Sık sık okula gelmesi bize moral destek veriyordu. Yazılanları uzaktan okumakta zorluk çektiğimiz için en ön sıranın ortasında oturuyorduk. Bu yetmiyor, tahtanın yanına kadar gidip harfleri ancak seçebiliyor, yerimize dönünce de aklımızda tuttuklarımızı deftere geçiriyorduk. Okul yılları 8. sınıfın sonuna kadar böyle geçti. Ne gariptir ki biz dahil kimse gerçekte görme engelli ve yasal olarak kör olduğumuzun henüz farkında değildi. Göz doktoruna yapılan nafile ziyaretler. Yılda iki defa düzenli olarak göz kontrolüne gidiyorduk. Doktor Adil Manzakoğlu'nun Fatih'teki muayenehanesinde genellikle ortadan ve bizi üzmeyecek laflar dinliyorduk. Sözde bu hastalık ilerlemeyecek, hatta iyiye gidecekti. Doktor Adil Bey'e göre ileride araba bile kullanabilirdik. Aslında duymak istediklerimiz de bu sözlerdi ve her gidişimizde oradan rahatlamış olarak çıkıyorduk. Gözlük takıyor, her gün bir tane ilaç ve A vitamini alarak durumu idare etmeye çalışıyorduk. Annemiz ve babamız olaya duygusal yaklaşıyor, bizim kör olduğumuz gerçeğini görmezden geliyorlardı. Görüşümüz sürekli azaldığı halde onlar gözlük kullanıp ilaç takviyesiyle hep daha iyiye gideceğimize kendilerini inandırmışlardı. Körler Müzik Grubu, sayfa 26. İlkokul 2. sınıftayken bir gün okula körlerden oluşan bir müzik grubu geldi. Okulun en alt katındaki kapalı salonda bulunan sahneye çıkarak konser verdiler. Ardından okul idaresine zarflar bırakarak gittiler. Görmeyen insanların müzik aleti çalıp şarkı söylemelerinden çok etkilenmiştik. Bunun bir duygu sömürüsü olabileceği aklımıza gelmemişti. Çabaları karşılıksız bırakılmamalı, elimizden gelenin fazlası verilmeliydi. O zaman böyle düşünmüştük. Oysa geçen yıllar bize körlüğün ya da başka bir engelin kullanılarak duygu sömürüsü yapmanın toplumu ne kadar yanlış yönlendirdiğini gösterdi. Hep bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Bu tip faaliyetlerde engelliler gerçek bir artı değer sağlayarak toplum hayatına ve üretime katılamazlar. Ancak insanların acıma duygularını sömürerek onların gönlünden kopanla yaşayabilirler mesajı verilir. Yardım yapanlar da üzerlerine düşeni yerine getirdiklerini düşünür, kolaycılığa kaçarlar. Kayan satırlar, karışan boyalar, sayfa 27. Okul yıllarımızda körlüğümüzün anlaşılamamasının getirdiği sorunlarla o kadar çok karşılaştık ki, görmemeye birlikte başlamıştık ama körlüğümüz aynı hızla ilerlemiyordu. Selim'inki daha hızlı ilerliyordu. Ortaokuldaydık, sınavlarda cevapları kağıda yazarken Selim'in satırları kayıyor, yazılıyı bitirmek onun için bazen işkence haline dönüşüyordu. Türkçe derslerinde güzel okuma çalışması yapıldığında sıranın bize gelmesi en büyük korkumuzdu. Herkes düzgün ve hızlı bir biçimde okurken biz dura dura yavaş yavaş okuyabiliyorduk. Çünkü cümleyi bütün halinde göremiyor, ancak bir kelimeyi tam olarak seçebiliyor, onu tanıdıktan sonra okuyup diğerine geçebiliyorduk. Okuma derslerinde bize sıra gelmeden zil çalsa diye yüreğimiz ağzımızda bekler olmuştuk. Sorunlar evde de sürüyordu. Verilen yazılı ödevleri bitiremiyorduk bir türlü. İmdada annem yetişiyordu. Bizim yarım bıraktıklarımızı o tamamlıyordu. Annem 8. sınıfın sonuna kadar ev ödevlerimizi yazdı, haritaları çizdi, bize kara kalem ve sulu boya resimler yaptı. Tabii hepsinden ikişer tane. Resim dersinde boyaları yanlış karıştırdığımız için mübeccel öğretmenden epey azar işittik. Güzel yazı çalışmasında hokka kalemle harfleri kağıda yazmaya çalışırken çiğni mürekkebi yana taşırdık diye hocadan zılgıtlar yedik. Dahası var, Selim bir gün okul çıkışı öğrenci merdiveninin çok kalabalık olması nedeniyle ezilmemek için diğer taraftaki öğretmenler merdivenini kullanmaya kalkınca Hikmet Hoca'nın tokadı yüzünde patlamıştı. İçgüdüsel olarak kendimizi korumaya alıyorduk ama bu yanlış algılanıyordu. Çevremizdeki herkes bizim körlüğümüze kör kalmıştı. Körlük olgusu kabullenilmediği için de körler okulu alternatifi veya beyaz baston kullanımı hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Arkadaşlarımızla ilişkilerimiz çok iyiydi. Ancak onlar da biz de yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun farkındaydık. Onlar kadar hızlı hareket edemiyorduk. Örneğin merdivenlere geldiğimizde diğerleri rahatça ilerlerken biz endişe içinde duraksıyorduk. Kimseye fark ettirmemeye çalışarak ayaklarımızı yere sürte sürte ilk basamağı bulup sonra hızlanabiliyorduk. Okuldan geç saatlerde çıkınca karanlıkta yolumuzu bulamıyor ve birisinden yardım istemek zorunda kalıyorduk. Gözlerimiz normal baktığı için insanlar bir sorun olduğunu fark etseler bile çoğu zaman bunun körlükten kaynaklandığının ayırdına varamıyorlardı. Beyaz baston kullanarak yürümeyi o günlerde öğrenmiş olsaydık, okula gelip giderken çekilen çocukları bugün kim götürecek, akşam kim alacak gibi sıkıntıları hiç yaşamazdık, yaşatmazdık. Bir akşam okul çıkışında dış kapıda bekleyen annemle buluşamadık. Yağan şiddetli yağmurun altında gece karanlığında kendi kendimize eve gitmeye başladık. Çamurlara, sulara bata çıka yürüyorduk. O telaşla caddeyi geçerken sınıf arkadaşımız Selçuk bizi görüp tutmasa belki de hızla gelen arabanın altında kalacaktık. Eve ulaştık ama o gün yaşadıklarımızı ne biz unutabildik ne de annem okula gelip de bizi bulamamanın korkusunu üzerinden atabildi. Kör haliyle resim, sayfa 28. Rahatça koşup hareket edemediğimiz gerekçesiyle beden dersinden raporluyduk. Oysa beden eğitimi dersinde yapabileceğimiz birçok kültür, fizik ve jimnastik hareketi vardı. Buna karşılık ilginçtir, görmediğimiz halde resim dersinden sorumlu tutuluyorduk. Sınıfta bir şeyler karalamaya çalışıyor, ancak asıl resimleri evde anneme yaptırıyorduk. Annem bunu keyifle yapıyordu, sayemizde resmini bayağı ilerletmişti. Bir gün Kerim derste artık hassasiyeti iyice azalmış gözlerine rağmen yandan görünen tavla resmi çizdi. Kerim tavla oynamayı çok sevdiği için öğretmen serbest bir resim yapın deyince yandan görünen bir tavla çizmeyi istemişti. Perspektifi doğru verince öğretmenimiz Eser Bey'in dikkatini çekmişti. Resimdeki çizgiler çok düzgün olmasa da Kerim'in doğru yansıttığı perspektif hoşuna gitmişti. Eser öğretmen bu resme 10 verdi. Böylece Kerim kendi deyimiyle kör haliyle resim yapıp 10 aldı. Yıllar sonra doğuştan kör olan ressam Eşref Armağan'la tanıştık. Çizeceği objeye sadece dokunarak beyninin görsel hafızasını harekete geçirdiğini ve kağıda döktüğünü öğrendik. İnsanın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. O nedenle Eşref Armağan çok çarpıcı bir örnektir. İlk Aşklar, sayfa 29. Çocukluk yıllarımızda ne kadar çok aşık olduk ya da ne kadar çok aşık olduğumuzu sandık. En çalışkan kız öğrenci, sınıf başkanımız olan kız arkadaşımız ama hepsi bizim sınıftan ve başarılı öğrencilerdi. Zaten bizim başka sınıflardan arkadaş edinme şansımız yoktu. Çünkü bu tür arkadaşlıklara öncelikle uzaktan, görsel temasla başlar. Biz özellikle sesinden etkilendiğimiz kız arkadaşımıza aşık olurduk. Sonraki aşama ne yapıp ne edip onunla aynı sırada oturmaktı. Zor bir sınav. Orta 1'deydik ve okulumuzdaki tüm orta 1'ler gibi öğrenciydik. O günkü fen bilgisi dersi son saatti ve sınav yapılacaktı. Hava iyice kararmıştı, sınav başladı. Öğretmen soruları tek tek yazdırıp başarılar diledi. Aydınlatma belki normal gören biri için yeterliydi ama bizim için sınıf karanlıktı. Erken saat olsa izin isteyip cam kenarına geçer ve gün ışığından yararlanabilirdik ama bu da olanaksızdı. Çaresiz yazmaya devam ettik. Sınava iyi hazırlanmıştık, soruların yanıtlarını biliyorduk ama yazamıyorduk. Selim'in gözleri dolmuştu ve bu görmesini daha da engelliyordu. O anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Elektrikler kesildi. Şimdi her şey eşitlenmişti. Sınıftaki diğer öğrenciler de kağıtlarını göremiyorlardı. Sınav iptal oldu. Ertesi gün fen bilgisi ilk dersti. Günlük güneşlik öğlen saatinde tekrarlanan sınavdan 10 aldık. Durum netleşiyor. Sayfa 30. Okul yılları her şeye rağmen güzel geçiyordu. Artık liseliydik. Dersleri çok iyi dinliyor, evde de annemle tekrar ediyorduk. Bir gün ahlak dersi yazılı sınavında Selim'in gözleri yine sorun çıkardı. Selim hocadan izin alıp cam kenarına geçti ama yine olmadı. Babam bizim sınav kağıtlarımızdaki satır çizgilerini önceden koyu renk kalemle üzerinden geçerek daha belirgin hale getirirdi. Böylece satırları izlemek daha kolay olurdu. Ama gün geldi o da yetmedi. Satırlar birbirine karışıyor, Selim yazamıyordu. Selim gözleri dolu dolu öğretmenin yanına gitti ve göremediği için yazamayacağını söyledi. Fethi Önal tecrübeli bir eğitimciydi. Onu teselli ederek yerine oturttu. Bu olayı takip eden günlerde okul idaresiyle görüşüldü ve bir çözüm geliştirildi. Görme durumlarımıza dair bir rapor alınacak, bundan böyle yazılı sınav yerine sözlü sınavlara girecektik. Ayrıca defter tutma ve yazılı ödev verme sorumluluklarımız kaldırılmıştı. Bu uygulama sayesinde lise yıllarını daha zahmetsiz geçirdik. Lise son sınıf ve mezuniyet. Sayfa 31. Lise sona gelmiştik. Kerim bana oranla daha iyi gördüğü için matematik ve kimya kitaplarını güçlükle de olsa kuvvetli ışık altında okuyabiliyordu. Denklem ve formülleri önce kendisi kavruyor, sonra da bana anlatıyordu. Bu sayede integral ve türev problemlerini tamamen zihinden çözebilecek duruma gelmiştik. Kerim ders yılının daha ilk günlerinde anlaşılması kısmen görsellik gerektiren karbon kimyasını çözmüştü bile. Sınıfın en iyi notlarını biz alıyorduk. Yüksek sayılarla çarpma, bölme ve karekök alma gibi çeşitli matematiksel işlemleri çok hızlı bir biçimde zihinden yapabiliyorduk. Başarılı olmak için başka çaremiz de yoktu zaten. İngilizcemiz de çok iyi gidiyordu. Hatta ikmale kalan arkadaşlarımızı İngilizce çalıştırarak ders geçmelerine katkıda bulunuyorduk. Lise bittiğinde okulun en iyi ilk 4 öğrencisi arasındaydık. İlk ve orta öğretim dönemi üzerine. İlkokuldan lise bitimine dek 11 yıllık öğretim dönemini gören arkadaşlarımızla birlikte geçirdik. Köyler okuluna hiç gitmedik. Uzmanlar bir engellinin engelsiz arkadaşlarıyla birlikte aynı okulda öğrenim görmesine kaynaşmış eğitim adını veriyorlar. Son yıllarda engellilerin eğitiminde bu sistem tercih ediliyor. Ancak elbette engelli çocuğa destek sağlayan bazı araç, gereç ve ön eğitimin verilmiş olması kaydıyla. Biz bu destekten yoksunduk. Derslerle değil, defter tutma, yazılı ödev verme, yazılı sınav gibi yükümlülüklerle boğuştuk. Sonradan öğrendik ki gezici öğretmenler görmeyenlerin kullandığı kabartma Braille alfabesini okullara gelerek engelli öğrencilere öğretiyorlarmış. Bu öğretmenler neden bizim okulumuza gelmemişti ya da okul yönetimi neden böyle bir talepte bulunmamıştı? Öğrencilik yaşamımız ne kadar kolaylaşacaktı o zaman? Ailemiz ve şansımız olarak gördüğümüz iyi öğretmenlerimiz sayesinde güçlüklerin üstesinden gelmiş ama hep kaldırmamız gerekenin üzerinde bir yükü taşımak zorunda kalmıştık. Bugün engelli çocuklar aynı sorunları yaşamıyor. Aileler de, okul yönetimleri de daha bilinçli. Belediyeler, dernekler, vakıflar ciddi çalışmalar yapıyor. Kaynaşmış eğitim daha yaygın. Üstelik bu okullarda engellilerin yaşamını kolaylaştıracak araç ve gereçler de var. Eğitim kurumlarında bu konuda çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Ne mutlu ki bugün bu etkinlikler içinde biz de varız ve yaşadıklarımızdan yola çıkarak engellilere, ailelerine, öğretmenlere deneyimlerimizi ve önerilerimizi ulaştırıyoruz. Eğer engelli çocuğunuz varsa şunu asla unutmayın. Engelli çocuklarınızın durumunu baştan kabullenin. Duygusal yaklaşımlarla engeli görmezlikten gelmek çözüm değil. Belki bir süre için kendinizi avutabilirsiniz ama sorun ortada ve böyle davrandığınız takdirde daha da büyüyecek. Engelli çocuklarınızı asla evlere kapatmayın. Onların eğitimine önem verin. Bu çocukları kurtaracak olan eğitimdir. Onların hayata katılmalarına ve topluma karışmalarına fırsat tanıyın.